Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 20.
Mustafa Kemal'in Ankara'ya dönüşünden bir gün sonra 2 Eylül'de hükümet tüm tekke ve zaviyelerin kapatıldığını ilan edip, cübbe ve sarık kullanımını yalnızca din adamlarıyla sınırladı. Ve devlet memurlarının kıyafetleri düzene sokulup şapka kullanmaları zorunlu hale getirildi. Bir ay sonra çıkarılan bir yasayla törenlerde frak ve silindir şapka giyme zorunluluğu getirildi. 1 Kasım'da meclisin açılışında yaptığı konuşmada, millet muasır medeniyetin alelumum milletlere temin eylediği, hayat ve vesaiti esasta ve eşgalde aynen ve tamamen tahakkuk ettirmek kararı katisini vermiştir dedi. Basını yayın yoluyla zarar verdiği takdirde, Büyük Millet Meclisi'nin mürebbi ve kahhar yeddi idaresinin müdahale ve tembih etmesi, yani meclisin eğitici ve sert eliyle yola getirmesi gerekeceğini söyleyerek uyardı. Ve Cumhuriyet'in kendi ideallerinden esinlenen bir basın yaratacağını ekledi. Dipnot, metin için adı geçen eser, cilt 1, sayfa 355-361. Birkaç ay sonra her işine koşan Mahmut Soydan'a Milliyet gazetesini çıkartması için gereken para verildi. Böylece rejimin İstanbul'da Yunus Nadi'nin Cumhuriyet gazetesinin dışında başka bir yayın organı daha oluştu. Ne var ki bu girişim başarılı olmadı ve gazete el değiştirip Tan adını aldı ve zaman içinde önce liberal sonra sol görüşleri benimsedi. Her zamanki gibi satışlar yine eleştirel yazılara dayanıyordu. Dipnot, Özerdim sayfa 94. Günümüzde Türkiye'nin başarılı gazetelerinden biri olan Milliyet, 1950 yılında yeni bir kuruluş olarak yayın hayatına başlarken aynı adı kullandı. Mustafa Kemal meclisi açarken yaptığı konuşmada özel olarak şapkadan söz etmedi ama 25 Kasım'da çıkan yasada tanım biraz daha genişletilmişti. Türk halkının genel başlığı şapka olup buna aykırı bir alışkanlığın sürdürülmesini hükümet yasaklar. Dipnot, Goloğlu, cilt 6, sayfa 156, Özerdim sayfa 92. Sakallı Nurettin Paşa bu yasanın anayasaya aykırı olduğunu ileri sürünce milletvekilleri onu halk düşmanı ilan etmek için adeta birbiriyle yarıştı. Adalet Vekili Mahmut Esat Bozkurt, hürriyet gericilerin elinde bir oyuncak değildir derken, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı muhafazakar Muş bölgesi milletvekili, bu devrim ki bir seldir, önüne geçenleri yıkar devirir geçer, kimseyi bırakmaz uyarısında bulundu. Dipnot, Goloğlu, cilt 6, sayfa 152-156. Mecliste yapılan son önemli tartışma gerçekleşmişti ve bundan sonra meclisin görevi hükümetin emriyle Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kararlarını onaylamak olacaktı. Her zamanki gibi en üst düzeydeki din adamları seslerini çıkarmazken bazı taşra hocaları açıkça protesto etti ve Ankara İstiklal Mahkemesi onlarla ilgilenmek üzere görevlendirildi. Erzurum'da başkaldırılar olunca sıkı yönetim ilan edildi. Sorun çıkan bir başka yerde insanların kendilerini İslamiyet'in sınır bekçileri saydığı Sovyet hududu yakınlarındaki Rize'ydi. Mahkemeler sanıkları şapka kanununa aykırı davranmak yerine isyan etmekle suçluyor ve olayların nedeni olarak dağıtılan terakkiperver Cumhuriyeti Fırkası'nı sorumlu tutmaya özen gösteriyordu. 1925 Mart ile 1926 Mart arasında İstiklal Mahkemesi 138 idam kararı verdi. İşlerinden yaklaşık 20 tanesi şapka kanununa başkaldırma suçuna bağlıydı. Bu insanların cezalandırılması taşra eşrafı arasındaki hükümet karşıtlarının da ortadan kalkmasını sağladı. Adli terörün en kötü örneği şapka kanunu çıkmadan çok önce Frank Mukallitliği ve Şapka adlı bir risale yayınlayan Atıf Hoca'nın idam edilmesiydi. Dipnot, ayrıntılar için Alkan sayfa 83. Mustafa Kemal fes ve sarıkların yabancıların cebine para akıtmak olduğunu ileri sürmüştü. Ama Türkiye'de Avrupa tarzı şapka üretecek fabrikalar olmadığı için başta İtalyanlar olmak üzere yabancı üreticiler bundan kazançlı çıktı. Yeni yasaya uyum göstermek için acele eden bazı insanların şapkaların önünü arkasına doğru giydiklerini ya da bilinçsizce kadın şapkaları taktıklarını gören yabancılar gülmekten kırılıyordu. Erkeklerin bir kısmı kenarlıklı şapka yerine namazda secde etmelerine engel olmayan bereleri giymeyi yeğliyordu. Bazıları ise günümüzde de moda olan IQ azaltıcı beyzbol keplerine yapıldığı gibi kasketlerini namaz sırasında arkaya doğru çevirerek takmanın daha kolay olduğunu keşfetmişti. Kumaş kasketlerin yaygınlaşması İstanbul'a bir proleter havası getirmişti. Kırmızı fesler muhteşem doğunun simgesiydi. Avrupalı gözlemciler için yeni görüntü topluca grileşmişti. Türk tekstil endüstrisi henüz kaliteli kumaş üretemediğinden askeri üniformalar gibi devlet memurlarının da yalnızca yerli malı kumaştan yapılma giysiler kullanmasını zorunlu hale getiren yasa maddesi giyim standardının düşmesine yol açtı. Dipnot, Goloğlu, cilt 6, sayfa 166. Erkek öğrenciler Almanya'dakine benzeyen, üzerinde okullarının rengini belirten kepler giyiyorlardı. Kız erkek bütün ilkokul öğrencileri için siyah önlük zorunluluğu getirildi. Cumhuriyet rejimi Türk toplumunda disiplin alışkanlığını pekiştiriyordu. Laikleştirme yasaları bir çığ gibi büyümeyi sürdürdü. 30 Kasım'da bütün tekkeler, zaviyeler, aralarında sultanların mezarlarının da bulunduğu türbeler kapatıldı ve çalışanları işten çıkarıldı. Dipnot adı geçen eser sayfa 159-162. 26 Aralık 1925 tarihinde Meclis uluslararası takvimi ve 24 saat sistemini kabul etti. Bundan önce kullanılan ve güneşin batışıyla başlayarak namaz saatlerini düzenleyen saat sistemi ve Müslüman güneş takvimi iptal edildi. Böylece 1 Ocak 1342 tarihi, ki Müslüman Güneş Gregorian takvimine göre Müslüman Güneş Julian takviminde 19 kanunu evvel 1341 ya da Müslüman Ay takviminde 16 Cemazüyel Ahir 1344 tarihine denk düşüyordu, 1 Ocak 1926 olarak kabul edildi. Ama kimlik belgeleri değiştirilmediği için hala ben 1340 yılında doğdum diyen yaşlı insanlara rastlanmaktadır. Jön Türkler kullanılan Julian takvimini Gregorian'a çevirmişlerdi. Ama Hazreti İsa'nın doğum yılını temel almak yerine Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yılı başlangıç olarak kullanmayı tercih etmişlerdi. Mustafa Kemal'in bu gibi takıntıları yoktu. 17 Şubat 1926 tarihinde Meclis yeni medeni kanunu kabul etti. İsviçre yasaları temel alınarak hazırlanan kanun kadınlara yeni haklar tanıyordu. Mustafa Kemal'in 6 ay önce yararlandığı erkeğin istediği anda karısını boşamasına izin veren İslam yasasının kullanımı sona erdi. Eski yasaya göre mirastan alacakları pay erkeklerin yarısı kadar olan kadınların payı artık eşit olacaktı. Ama o zaman çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi erkekler evin reisi konumunu sürdüreceklerdi. Aile reisinin izni olmadan kadınlar dışarıda çalışamayacak ya da yurt dışına gidemeyecekti. Buna rağmen medeni kanun Türk kadınlarının özgürlüğünü kazanmasına önemli bir adım sayılırdı. Şehirlerde yasa derhal uygulanmaya başladı. Daha önceleri kadın öğretmenler yalnızca kız okullarında ders verebiliyordu ve büyük savaş sırasında hastanelerde ve hatta atölyelerde işe alınmışlardı. Atatürk'ün reformlarıyla kadın öğretmenler tüm karma, ilk ve ortaokullarda ders vermeye başladılar. Hukuk, tıp ve kamu hizmeti alanlarında meslek sahibi oldular. Sosyal değişim kaçınılmaz olarak yavaş ve sınırlı gerçekleştiği halde bu süreci başından beri destekleyen Atatürk, Türk kadın özgürlüğünün kahramanı olarak edindiği ünü hak etmektedir. Köylerde yaşam eskisi gibi sürüyordu. Dini nikah ya da birden fazla kadınla evliliği yasalar değil ama köylü toplumları kabulleniyordu. Bazı sakıncaları da vardı. Şeriat yasaları nikah kıyılırken saptanan başlık parasının hemen mihri müeccelin de boşanma sırasında kadına ödenmesi koşulunu getirmekle Avrupa yasalarından farklı olarak kadınların hakkını biraz olsun korumuştu. Muhafazakarlar bu değişimi ahlaksızlığa davet olarak yorumladılar. Aslında özgürlüğünü kazanan Türk kadınları tutucu bir toplumda yaşıyordu. İki savaş arasında Cumhuriyet Türkiye'sinde kurallara karşı çıkan kadınlar yoktu. Atatürk açısından din kişisel bir seçimdi ama daha sonra ahlak kutsaldır diyecekti. Dipnot Afet İnan, Atatürk'ün yazdığı Yurttaşlık Bilgileri sayfa 17. 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilen yeni ceza yasası İtalyan yasasından alınmıştı ve Marksist faaliyetleri yasaklamasını eleştirenler tarafından Mussolini'nin uygulamalarına atfediliyordu. İtalya'da kalkmış olmasına karşın idam cezası Türkiye'de yürürlükteydi. Yeni yasaların uygulanabilmesi için yargıçların eğitilmesi gerekiyordu. Gerçi İstanbul Üniversitesi'nde bir hukuk fakültesi vardı ama bunu yeterli bulmayan Mustafa Kemal, başkentte de bir hukuk fakültesi kurdurdu. 5 Kasım 1925 tarihinde açılışı yapılan fakülte Ankara Üniversitesi'nin çekirdeğini oluşturdu. Bu arada Mustafa Kemal gittiği her yere aynı mesajı taşıdığı yeni bir yurt içi gezisinden dönmüştü. 10 Ekim'de Akhisar'da yaptığı konuşmada "Medeni cihan çok ileridedir. Buna yetişmek, o daire-i medeniyete dahil olmak mecburiyetindeyiz. Bütün safsataları bertaraf etmek lazımdır. Şapka giyelim mi, giymeyelim mi gibi sözler manasızdır. Şapka da giyeceğiz, garbın her türlü asarı medeniyesini de alacağız. Efendiler, medeni olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kalmaya maruzdurlar," dedi. Dipnot ASD Cilt 2 sayfa 234. Mustafa Kemal çağdaş uygarlık konusunda romantik fikirlere sahip değildi. Ülkesinin varlığını sürdürmesi için onu ön koşul olarak görüyordu. Yaptığı bu yolculuk en son konuşma gezisi olacaktı. Ayrıca özel yaşamını düzene sokma fırsatını da bulmuş oldu. 22 Eylül'de gittiği Bursa'da Sabiha adında genç bir kız ona yaklaşıp öğrenimi sürdürmek için yardımını istedi. Dipnot, Özerdim sayfa 88, Gökçen sayfa 23. Mustafa Kemal yetim olan Sabiha'yı evlat edindi. Hemen hemen aynı zamanda Rukiye ve Zehra adında yaşça biraz daha büyük iki kızı da evlat edindi. Kısa süre sonra manevi çocuklarının sayısı artacaktı. 1925 Ekim'inde ziyaret ettiği İzmir'de açık renk saçlı genç bir öğretmenin görünümünün ve kibarlığının etkisi altında kaldı. 18 yaşındaki genç kızın adı Afet idi. Dipnot, Volkan ve İtskoviç, sayfa 260. İkinci Ordu Müfettişi Fahrettin Altay'a genç kızı şöyle tanıttı. Ailesi Selanik'te bizim aile ile akraba denecek kadar yakındır. Kendisine burada tesadüf ettiğime sevindim. Annesi ölmüş, babası genç bir kızla evlenmiş. Bu da hayatını kazanmak için öğretmen olmuş. Okumaya çok meraklı fakat tahsilini ilerletmeye imkan bulamıyormuş. Kızım olmayı kabul etti. Ankara'ya gelecek, hem öğretmenlik yapacak hem de tahsilini yükseltmek imkanını bulduracağım. Fahrettin Paşa anılarında Atatürk'ün üzüntüsünü giderecek bir arkadaş bulmuş olmasına hepimiz çok sevinmiştik. Bir sinir buhranı geçirmesinden korkuyorduk. Bu hanımın bunu önlemiş olması vatanımız için büyük bir hizmettir diye yazacaktı. Dipnot, Altay sayfa 390. Mustafa Kemal daha sonraları Afet'e İnan soyadını verdi. Dipnot, kaynakçalarda yerini koruyabilmek için adıyla soyadını birleştirip A. Afet İnan olarak kullandı. Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler sayfa 354. Ve genç kadın yaşamının sonuna dek en yakın arkadaşı olarak kaldı. Onun sekreterliğini yapmak, yazılarını yazmak, kuramlarını genişletmek, görüşlerine katılmak genç kadın için yeterli oluyordu. Herkes Mustafa Kemal'i çok iyi idare etmeyi bildiğini söylüyordu. Ona gereksinim duyduğu zamanlarda yanında oluyor ve pek de düzenli olmayan özel yaşamını sürdürmesi için özgür bırakıyordu. 1937 yılında Afet doktorasını vermek üzere Cenevre'ye gitti. Dipnot, Türkiye nüfusunun antropolojik özellikleri üzerindeki tezi ancak 1939 yılında Cenevre'de yayınlandı ve profesörlerinin tüm görüşlerine katılmadığını belirten bir not eklendi. Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler sayfa 350-351. Atatürk'ün ölümünden sonra Ankara Üniversitesi'nde Uygarlık Tarihi kürsüsüne profesör olarak atandı. Yayınlanan anıları Atatürk'ü kendini göstermek istediği biçimde yansıtıyor. Afet İnan evlendi, iki çocuk sahibi oldu ve 1980'li yıllarda hayata gözlerini yumdu. Türk toplumunda zenginlerin özellikleri yetimleri fakat yetim olmayan yoksul çocukları da evlat edinip yetiştirmeleri saygıyla karşılanan bir davranıştır. Mustafa Kemal daha önce bir erkek çocuğu evlat edinmişti ama evin içindeki varlığı bile göze çarpmıyordu. Oysa boşanmış bir erkeğin genç kızları evlat edinmesinin dedikodulara yol açması kaçınılmazdı. Yeni çocuklarını bir Avrupalı gibi yetiştirmek için Madame Bauer adında bir İsviçreli hanımı işe aldı. Dipnot, Atatürk'ün uşağı Cemal Granda'nın anlattığına göre Cumhurbaşkanlığı köşkünde bir Alman kahya kadın işe alınmış ve deneyimlerini not ettiği fark edilince işten atılmıştı. Atatürk'ün uşağıydım, önsöz Turhan Gürkan, sayfa 3, bu kadın Madame Bauer olabilir. 1926 Ekim'inin sonunda Çankaya'da konuk olarak bulunan Fahrettin Altay Paşa, Cumhurbaşkanlığı köşkündeki bir geceyi anılarında anlatıyor. Salon oldukça kalabalık, Atatürk'ün kızları çeşitli renkli ipekli elbiseleriyle onun etrafını bir çiçek halkası gibi sarmışlar. Bu akşam Madame Bauer de çok şıktı, boyalı ve pudralı. Etekleri saçaklı siyah dekolte bir gece kıyafeti giymişti. Afet Hanım da siyah ipekli ve sırma işlemeli bir gece tuvaletini kendisine pek yakıştırmıştı. Akşam yemeğinden sonra Mustafa Kemal ile dans eden Madame Bauer, amacının onun içmesini önlemeye çalışmak olduğunu Fahrettin Paşa'ya itiraf etti. Valslerden sonra Atatürk yalnız başına zeybek oynadı. Öteki kızlar yatmaya gönderildikten sonra salonda kalan Afet yorgun görünüyordu. Atatürk Fransızca, ''Bu kız çok iyidir ve daha iyi olacaktır. Onu mükemmel yetiştireceğim. Benim bu hallerim ona zor geliyor ama alışacaktır. Ben dostlarıma karşı olduğum gibi görünmek isterim.'' dedi. Ve sonra Türkçe'ye dönerek, ''Bu madam da Bauer güya çok içtiğimden şikayetçi. Ne içtim ki? Bir iki kadeh rakı ile bir iki şampanya.'' Yakışıklı bir delikanlı olan garsonlardan biri kadın kılığında ortaya çıkıp dans ederek konukları eğlendirdi. Ayakta dolaşan Atatürk kanepede oturan Afet'in yanına oturdu ve ortalığa hitap ederek, ''Kızım Afet beni çok sever, hem de okumak meraklısıdır. Bazı hallerime üzülüyor, haklıdır. Ben de onu çok severim. Kabiliyetini gördüğüm için ona en yüksek tahsili yaptıracağım, lisan öğrettireceğim. Geleceğin yüksek bir hanımefendisi olacaktır. Küçükler de benim birer pırlantamdır. Ben kendimden ziyade misafirlerimin eğlenmesini istiyorum.'' dedi. Afet'in cevabı dikkatliydi. Paşam hiç üzülmeyin, size olan derin saygı ve sevgilerimden sonra en büyük zevkim okumaktır. Bana bu fırsatı veriyorsunuz, çok müteşekkirim. Toplantı sabahın üçünde dağıldı. Başka bir akşam yemeğinde 30 yaşlarında topluca bir kadın, neredeyse çıplak denecek bir kılıkta Hint dansları sergileyerek konukları eğlendirdi. Fahrettin Paşa bacaklarındaki mor mor lekeler morfinman olma ihtimalini gösteriyor diye not etti. Mustafa Kemal pembe renkli dekolte tuvaleti ve güzel endamı ile göze çarpan Afet'le dans ettikten sonra başvekil İsmet'e dansözü dansa kaldırmasını önerdi. Ama İsmet İnönü kibarca reddetti. Konuklardan biri kadının üzerindekileri tümüyle çıkarması için emir vermesini isteyince Atatürk, "Olmaz öyle şey, her şeyin bir hududu var," dedi. Sohbet birdenbire eğitim konusuna döndü ve başvekile dönüp, "Sen bu marifi ıslah etmelisin, hem de baştan başlayarak," diye konuştu. İsmet ertesi gün çok işi olduğunu ileri sürerek gitmek için izin aldığında saat sabahın ikisi olmuştu. Dipnot Altay sayfa 399-411. Ertesi gün Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 3. yıl dönümüydü. Fresco'nun restoranında bir balo düzenlendi. Madame Bauer Mustafa Kemal'in manevi kızlarına eşlik ediyordu. Fahrettin Paşa'nın Ankara için bir yenilik olarak tanımladığı Hint dansları yapan hanım da baloya katıldı. Fransa Büyükelçisi Albert Sarro'nun güzel kızıyla dansa kalkan Mustafa Kemal baloyu başlattı. Bir grup genç Türk subayıyla şampanya içtikten sonra tekrar Büyükelçinin kızına döndü ve dans pistine doğru götürürken kızı öptü. Dipnot Derin sayfa 47. Arkasını döndüğü bir sırada Büyükelçi kızıyla birlikte izin almadan balodan ayrıldı. Saat sabahın 4'ünde Mustafa Kemal Fahrettin Paşa ile birlikte Çankaya'ya dönerken arabada kendinden geçti. Atatürk'ü ilk defa böyle biraz fazla kaçırmış görüyordum. Bu da subayların etkisiyle olmuştur diye not etti Fahrettin Paşa. Dipnot Altay sayfa 413. Fransa Büyükelçisi elbette pek mutlu değildi ama İsmet Paşa'nın 2 gün sonra bildirdiğine göre Büyükelçinin kızına karşı davranışının ardında kötü bir niyet olmadığı, yalnızca Cumhurbaşkanı'nın onun güzelliğinden etkilendiği açıklamasını kabul etmiş. Dipnot adı geçen eser sayfa 415. Doğal olarak hiçbir kadının Cumhurbaşkanı'nın gözünden kaçmadığı ve kendilerine yer edinmek isteyenlerin eşlerini ona tanıştırma yarışına giriştikleri dedikoduları yayılmaya başladı. Ama Mustafa Kemal'in kadınlarla eğlenmesi yalnızca partilerle sınırlıydı ve her parti dönüşünde biraz daha yorgun ve bitkin oluyordu. Manevi kızlarına gelince onlara hizmet etmesi için hadım edilmiş bir zenci uşak tutmuştu. Dipnot Derin sayfa 38. Eski alışkanlıklardan kurtulmak kolay değildi.
Ayrım sonu.